5. ayrım, sayfa 110. Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, bu bir isyandır. Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı Paşa'nın Genelkurmay Başkanlığı döneminde 1994-1998 Türkiye hem 28 Şubat sürecini yaşadı hem de PKK ile mücadelede iki büyük sınır ötesi harekat gerçekleştirildi. 28 Şubat'ı Türk ordusu İran ordusunun düştüğü hataya düşmemeli diyerek özetleyen Karadayı Paşa, PKK olayını da isyan olarak niteledi. Türkiye'yi kimliklere ayırmak hainliktir. Bu kitap çalışması sırasında yaptığımız görüşmede PKK'yı şöyle tanımladı. PKK olayı geçmişteki Kürt hareketlerine göre organizandır. Geçmişteki kalkışmalar, örneğin Şeyh Said olayı, PKK olayına göre şuursuz hareketlerdi. PKK ise örgütlü, organize, dış desteği yüksek, ayrı bir devlet hedefine yoğunlaşmış tam bir isyandır. Türkiye'de tehlikeli bir gidiş var. PKK ve siyasi alandaki temsilcilere iki kurucu ulustan söz ediyorlar. Üniter yapı içinde bunun anayasaya geçirilmesini istiyorlar. Bağımsızlıktan vazgeçtik diyorlar. Nasıl karşılıyorsunuz? Bunlar konjonktüre göre değiştirdikleri açıklamalar. İnandırıcı değildir. İsyanın amacı ayrı bir devlet kurmak, Türkiye'yi parçalamaktır. Olayı bir kimlik sorunu gibi başlattılar. Ortaya böyle bir sorun attılar. Adına da Kürt kimliği sorunu dediler. Bu çok tehlikeli ve yanlış bir ayrımdır. Türkiye'nin kimliği Türktür. Başka kimlikler ortaya çıkarırsanız bu değerleri içinde emsal olur. Başka kimlikler içinde hayaller kurulur. Bu Türkiye'nin kuruluş felsefesine aykırıdır. Bu açıdan bakınca Türkiye'nin geleceğini iyi görmüyorum. Türkiye'yi kimliklere ayırmak hainliktir. Peki çözümü nasıl görüyorsunuz? Bu sorun Türkiye'nin kendisini iyi anlatmasıyla çözülebilir. Dış etkenlere karşı doğru politika izlemekle çözülür. Türkiye'nin jeopolitik, ekopolitik önemi çok iyi anlatılmalıdır. Kurucu felsefesi, kurucu ilkeleri çok iyi anlatılmalıdır. Türkiye'nin parçalanmaya çalışılmasının nelere yol açacağı iyi anlatılmalıdır. Terörist başka, terör başka. Karadayı Paşa terörle mücadele etmenin teröristle mücadele etmekten çok farklı olduğunu düşünüyor. Teröristle mücadelenin kolay olduğunu, nitekim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bunu başardığını vurguladıktan sonra şu yorumu yaptı. Ben 1980'li yıllarda Elazığ'da sıkı yönetim komutanıydım. Bölgeyi gezerdik. Bingöl'e giderdim. Sonra kuvvet komutanı olarak da gittim. Ordu evinde bir adam yanıma yaklaştı. Paşam dedi, siz teröristi niye burada arıyorsunuz? Gidin mecliste arayın. Bu çok anlamlı bir sözdü. Şu açıdan asker teröristle mücadele eder, onu etkisiz hale getirir, yakalar, teslim eder. Ama terörle mücadele çok daha farklı, çok daha geniş bir kavramdır. Terörle mücadelenin ekonomik, politik boyutu vardır. Teröristle kolayca mücadele edersiniz, terörle mücadele ise sadece askerin işi değildir. Baskın esastır. Karadayı Paşa komutanlığı döneminde 1995 ve 1997'de gerçekleştirilen sınır ötesi harekatların başarısını baskın faktöründe görüyor. Teröristle mücadelede bu faktörün esas alınması gerektiğini savunuyor. Karadayı Paşa komutanlığı sırasında yapılan harekat ve operasyonlarda bu esasa sıkı sıkıya bağlı kaldı. Operasyonları PKK'nın beklemediği anlarda baskın olarak gerçekleştirdi. Baskın faktörünün önemini şöyle anlattı. Bana göre teröristle mücadelede baskın faktörü olmazsa risk artar. Siz baskın konumunda olacaksınız, savunma konumunda değil. Biz yaptığımız sınır ötesi harekatta bu esasa uyduğumuz için başarılı olduk. Baskın gücünüz olacak ve baskını da hissettirmeden yapacaksınız. Önceden ilan edilerek baskın yapılmaz. Dış destek ve McGrossman'ın ricası. Karadayı Paşa PKK'ya verilen dış desteğin önemi üzerine duruyor. PKK'nın bu destek sayesinde ayakta kalabildiğine inanıyor. Karadayı Paşa ABD'nin Ankara Büyükelçisi olduğu dönemde McGrossman'la aralarında geçen konuşmayı da bu konunun önemini vurgulamak için şöyle aktardı. Biz Kuzey Irak'a girince ABD Büyükelçisi McGrossman bana geldi. Birliklerinizi çekin, bu uluslararası hukuka aykırıdır dedi. Ben de dedim ki biz sıcak takip yapıyoruz, bu bizim hakkımız, uluslararası hukuka da uygun. Bu cevabı alınca gitti ama bir süre sonra yeniden geldi. Paşam askerlerinizi çekin. Bu sefer şu cevabı verdim. Bakın size bir broşür göstereyim. O zaman bir broşür hazırlatmıştım PKK'nın kullandığı silahlarla ilgili. Şu silahlara bakın, bu silahlar PKK'dan ele geçirdiğimiz silahlardır. Bu silahları tanıyor musunuz? Eğer dış destek olmasaydı terör biterdi. Şu silah örneklerini görüyor musunuz? Bunlar arasında ABD yapımı silahlar da var, Fransız yapımı silahlar da, İtalyan yapımı silahlar da. Bu destek olmasa o zaman biz de sıcak takip yapmak, sınır ötesi hareket yapmak zorunda kalmazdık. Bir an durdu, düşündü, bir şey diyemedi. Sadece bu silahlar her yerde satılıyor, Amerikan silahları da satılıyor diyebildi. Gitti, bir daha da gelmedi. İngiliz desteği. Karadayı Paşa PKK'ya verilen silah desteğinin yanı sıra yayın ve propaganda desteği üzerinde de duruyor. Genelkurmay Başkanı iken dönemin İngiltere Genelkurmay Başkanı Peter Inch'le yaptığı şu konuşmayı anımsattı. O dönemde PKK'nın televizyonu yani Met TV İngiltere'den yayın yapıyordu. İngiltere Genelkurmay Başkanı'na bir görüşmemizde dedim ki PKK yayınına niçin izin veriyorsunuz? Hemen savunmaya geçti. Efendim, insan hakları, basın yayın özgürlüğü, iletişim hakkı falan demeye başladı. O zaman şu karşılığı verdim. Biz de Trakya'da bir radyo veya televizyon istasyonu kursak, İRA'ya yayın olanağı sağlasak ve İRA'nın propagandasını yapsak, İRA liderlerini televizyona çıkarıp konuşursak ne dersiniz? Ben böyle söyleyince, o zaman dedi siz bu yayınla ilgili dosyayı bana verin dedi. Verdim. Bir süre sonra İngiltere yayınını kesti. Irak sınırımız düzeltilmeli. Karadayı Paşa'nın çok önemli saptamalarından biri de Türkiye-Irak sınırı konusunda. Paşa bu sınırın ileride Türkiye'yi rahatsız etmek üzere İngiltere tarafından özellikle çizildiği kanısında. Bu kaygısını şöyle ifade etti. Irak'la hududumuz dağların zirvesinden geçiyor. Bu İngiltere'nin yaptığı bir iş. Bir yerde İngiliz parmağı varsa dikkat edeceksiniz. Bence adamlar ileriyi düşünerek ileride sorun çıksın diye sınırı dağların zirvesinden, kontrolü çok zor bir coğrafyadan geçirmişler. Bu hudut düzeltilmeli. PKK şimdi sınırın bu özelliğinden yararlanıyor ve Türkiye'ye sızıyor. Dağların zirvesinden geçen bir sınırı nasıl kontrol altına alacaksınız? PKK bu coğrafi zorluğu kullanıyor. Bunlar ilerisi düşünülerek çizilmiş sınırlar. Türkiye'yi zor duruma sokacağı hesaplanarak çizilmiş. Sadece Irak hududu değil, Suriye hududumuz da yine ilerisi düşünülerek çizilmiş. Suriye hududu öyle bir çizilmiş ki bizim topraklarımıza doğru bir girinti yapıyor ve bu girintide Suriye petrol çıkarıyor. Sınırın bizim tarafında ise petrol yok. Petrol alanı hesaplanarak çizilmiş hudut. Bunu bilinçli yapmışlar. Ben bunu şaka biçiminde de yansıtırdım görevdeyken. Derdim ki bu hudut nasıl çizilmişse tam petrolün bittiği yerde bizim topraklar başlıyor. Petrol havzası da bizim topraklara doğru çizilen hudut girintisinde. Bari alttan bir boru döşeyip biz de petrol alalım. İşte Türkiye'nin hudutları böyle çizilmiş. Şimdi bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Irak hududumuz terör gerekçesiyle mutlaka düzeltilmeli. Karadayı Paşa sık sık vurguladığı gibi teröristle mücadelede baskını esas alan bir komutandı. Bu anlayışına uygun olarak 20 Mart 1995'te Kuzey Irak'a büyük bir sınır ötesi harekat gerçekleştirdi. Başarısına inandığı baskın biçiminde. Bu kez Barzani, Talabani ikilisi ve peşmergeleri devre dışıydı. Harekat sadece TSK tarafından gerçekleştirilecekti. Ekim 1992'de Barzani-Talabani işbirliğinden ders alındığı gibi iki Kürt liderin birbiriyle çatışma halinde olması da PKK'yı güçlendirmişti. Karadayı Paşa Barzani-Talabani ikilisini devre dışı bıraktı ve 35 bin kişilik bir kuvvetle 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece sabaha doğru sınır boyunda 229 kilometre sınır derinliğinde ise 40 kilometrelik bir alanda dev bir operasyon başlattı. Kor General Hasan Kundakçı anlatıyor. Sayfa 116. Kor General Hasan Kundakçı PKK ile mücadelede önemli yer tutan komutanlardan biri. Yanından ayırmadığı tamburalı tüfeği nedeniyle kamuoyunda Tamburalı Hasan Paşa diye ünlenen Kor General Kundakçı 1993-1995 yılları arasında Asayiş Bölge Komutanı olarak görev yaptı. Kor General Kundakçı PKK'nın silahlı gücünün büyük ölçüde dağıtıldığı Mart 1995'te gerçekleştirilen ve Çelik 1 adı verilen büyük sınır ötesi harekata komuta etti. Kor General Kundakçı ile 27 Eylül 2007'de PKK ile mücadeleyi ve Çelik 1 harekatını konuştuk. İsyan safhası. PKK ilk eylemini 15 Ağustos 1984 günü Eruha yaptığı baskınla gerçekleştirdi. Türkiye PKK terörüyle böyle tanıştı. Eruh baskını gerçekleştiğinde siz hangi rütbede ve hangi görevdeydiniz? PKK terörüyle siz ne zaman karşılaştınız? Türkiye PKK terörüyle 15 Ağustos 1984'te sözüne ettiğiniz baskınla tanışmış oldu. Daha evvel 1987'den itibaren orada yaptığı toplantılar vardı. Diyarbakır'da alınan tedbirler falan vardı. Ama esas silahlı eylem olarak 15 Ağustos 1984 olaylarıdır. Eylem safhasında ortaya çıktılar. İsyan safhasıdır bu. O olayla PKK Türkiye'ye kendini göstermiş oldu. Orada bir anım vardır. Ben 1984 yılında 15 Ağustos'ta 3. Kolordu Kurmay Başkanı'ydım. İstanbul'daydınız. Evet, Doğan Güreş Paşa da benim komutanımdı o zaman. Doğan Güreş 3. Kolordu Komutanı'ydı İstanbul Ayaz Ağa'da. Ben onun kurmay başkanıydım ama o sene yükselmiştim ben. Tu generalliğe terfi etmiştim. Malatya'ya tayin olmuştum. Doğan Paşa da işte o zaman kolordu komutanımız. 16 Ağustos'ta yani 15 Ağustos Eruh baskınından bir gün sonra 1. Ordu Komutanımız Necdet Paşa 3. Kolordu'ya vedaya geldi. O da 1. Ordu'dan ayrılacaktı. İstanbul'da Necdet Paşa'yı uğurlayacağız. 16 Ağustos 1984 Necdet Öztorun Paşa dedi ki ben o zaman yükseldim ama kurmay albayım, kurmay başkan olarak devam ediyoruz. Başkan öğle yemeğine doğru bir tane televizyon veya iyi bir radyo getir dedi. Belki onlar bir şeyler duymuşlar çünkü bir gece önce olmuş olaylar. 15 Ağustos gecesi olmuş bu olaylar. 16 Ağustos öğlen daha hiçbirimizin bir şeyden haberi yok. Ondan sonra hemen getirdim radyoyu. Saat 13'e 5 kala aç dedi bana, haberleri dinleyelim. Haberler başladı, tabii Eruh baskınıyla başladı. Çünkü bir gün evvel gece olduğu için haberleri oradan buradan toparlamışlar. Hiçbir yerde verememişler, öğlen veriyorlar. İşte Eruh'un basılışını, Şemdinli'nin basılışını orada dinledik. Gümbür gümbür radyo anlattı, televizyon anlattı. Tabii onlar Doğan Paşa ile Öztorun Paşa birbirleriyle bazı şeyleri konuştular. Ben de arada çok nadir olarak katıldım. Nereye tayin oldun diye sordu bana. Ben de kendisine Malatya Ordu Karargahı'na tayin olduğumu söyledim. Ayrıldılar gittiler. Biz de Malatya'ya gittik. 30 Ağustos'ta rütbemizi taktık. 3 ay falan kaldık orada. Malatya'da nasıl dava? Yeni general olduk. Olayları oradan daha çok izledik. Orada da ordu komutanımız işte belki Türkiye'nin şansı diyelim Adnan Doğu Paşa'mızdı. Bu olayları Türkiye'de en iyi bilen insanlardan birisidir. İşte biz de o karargahta görev yaptık. Her sabah olayları çok tartıştırırdı o. Getirirdi konuları bayağı. Epeyce herkes birbirine girerdi orada. Sen nasıl yapacaksın? Böyle herkesi birbiriyle tartıştırırdı. Biraz da serbest bırakır, rahat rahat herkes birbirine girerdi yani. Oradan ben Aralık ayında 70. Tugay'a atandım, Siirt'e. Böylece biz PKK ile mücadele içine oradan itibaren girmiş olduk. Komutanı olduğum Siirt Tugayı'nın görev alanı oldukça genişti. Olaylar da genellikle Siirt bölgesini kapsıyordu. En yoğun bölge Siirt'ti. İşte bugün Şırnak, Siirt'in içinde o zaman bir ilçeydi. Sonra Beytüşşebap, Batman. O zaman Batman yine bir ilçeydi. Sonra Mardin'in olan Cizre ile Silopi'yi de Siirt bölgesine verdiler. Sorumluluk alanım olarak bana verdiler. PKK liderlerini yakaladık. Orada PKK ile mücadele başladı mı? Evet, PKK ile mücadele başladı o zaman. Oldukça büyük operasyonlar yaptık. İyi sonuçlar aldık, güzel sonuçlar aldık. Mesela 7 Şubat 1985 Hürmüz. Siirt'in kuzeyinde, Silvan'ın kuzeyinde Hürmüz diye bir mezra vardır. Orada ilk olay orada ve Sabri Ok orada yakalandı. Sabri Ok PKK'nın merkez komite üyesiydi o zaman. Ayrıca o bölgede mesela 2 Ocak 1985 günü Sason sorumlusunu yakaladık. Ali Uzansoy'u yakaladık. Sorumlu yani. Üst düzey örgüt yöneticisi bunlar. Sonra 1985'te Pervari sorumlusunu yakaladık ve öldürdük. Çatışmada öldürdük. Tiraz'ı öldürdük. Mahsum Korkmaz öldürüldü. O zaman örgütün liderleri yurt içindeydi demek ki. Evet, mesela örgütün liderlerinden Mahsum Korkmaz. Abdullah Öcalan ile ben mi büyüğüm sen mi büyüksün diye yarışan, adına Beka adı akademiler kurulmuş olan Mahsum Korkmaz, 28 Mart 1986'da yine o bölgede öldürüldü. Bugün Şırnak, Siirt, Batman, Pervari, Sason bölgesini kapsayan bölge her zaman Osmanlı döneminde de Ermenilerin isyanlarına neden olmuştur. O dönemde de PKK'ların hemen hemen büyük bir kısmının ilk önce ele aldıkları, öncelik verdikleri bir bölgedir burası. Aileleri cenazeleri almazdı. O yıllarda yöre halkında PKK'ya destek veya sempati var mıydı? Nasıl gözlemlediniz? O dönemde PKK'ya destek belki alt seviyede çok az vardı. Ama görünür şekilde hiçbir kimse PKK'ya destek vermiyordu o zaman. Hatta mesela bir olayımı anlatayım. Ben dolaşırdım, kahvelerde falan konuşurdum. Senin kaç çocuğun var? Senin kaç çocuğun var diye sorardım. İşte adamları tanımak için, düşüncelerini öğrenmek için falan bazı sorular sorardım. Adam bana dedi ki 35 tane çocuğum var komutanım, ellerinden öperler. 35 çocuk? Evet, 35 çocuk, orada normal. Ya dedim, nasıl olur bu kadar çocuk? Nerede bunlar falan dedim ben. Bir de şaka olarak PKK'ya falan kaptırmayasın. PKK'nın içinde olmasın bu adamlar dedim. Yok yok komutanım, kesinlikle olmaz dedi. Peki nerede bunlar? İzmir'de, İstanbul'da, şurada, burada, Ankara'da. Peki her gün haber alıyor musun? Halbuki bana da bazıları diyorlar ki bu bölgedeki bu adamlar İstanbul'da falan diyorlar ama çocuklarının bir kısmı PKK'ya kaymış durumda. Neyse bir çatışmada bir baktı iki tane ölü var. Dediler ki bu geçen de konuştuğunuz adamın çocukları. Çağırdım. Ben dedi evlat falan tanımıyorum, böyle evlat tanımıyorum falan filan dedi. Adam tepkisini gösterdi açıkça ama bunun gibi çok tepki gösterirlerdi. Biraz da o zaman ben şöyle yorumladım bunu. Şimdi 35 çocuk, o çok kadınlı sistemi de biraz açmaya çalıştım burada. Çok kadınlı, çok kadınla evlilik. Şimdi birinci kadınla evlendiğiniz zaman çocukları oluyor. İkinci kadından, üçüncü kadından, dördüncü kadından. Dolayısıyla müthiş bir sorun başlıyor, bir kıskançlık başlıyor. Çocuklarının geleceğiyle ilgili ilk çocuklarıyla fazla ilgilenmiyor mesela. İkinci hanımdan olan çocuklarla, en son kadınla daha çok beraber olduğu için onunla ve onun çocuklarıyla ilgileniyor. İlk çocukları da İstanbul'da, İzmir'de dedikleri çocuklar da ellerinden kaymış oluyor, çıkmış oluyor. Ben ona yordum, adam tabii tepki gösterdi. Ben böyle evlat tanımıyorum, benim evladım yok böyle diye. O zaman almazlardı cenazelerini. Yani teröristlerin içerisinde çocuğunu görünce sahiplenmezdi. Neden cenazeleri almıyorlardı? Almazlardı PKK'lı diye. Nereye gömerseniz gömün derlerdi. Böyle bir eğilim vardı o zaman. Siirt'te şöyle bir dönem yaşadım. Ben 12 Aralık 1984'te teslim aldım Tugay'ı. Şimdi bakın 15 Ağustos'ta olay oldu. Bizim Bolu komandoları, Kayseri komandoları gittiler. Sonra jandarma komando alayı falan hepsi müdahale ettiler. Bu müdahalelerin sonunda Aralık ayında kar yağmaya başladı. Kasım sonunda Aralık başında. O yılda çok müthiş bir kar yağdı. Tabii bunlar yazlık elbiseleriyle, yazlık kıyafetleriyle gelmişlerdi. Mecburen Aralık başında ayrılıp gittiler. Komandolar mı bölgeden ayrıldı? Komandolar gitti, diğer bölgelerden gelen askerler gitti. Kala kala biz kaldık. Kendi yağımızda kavrulmaya başladık. Komandolar gerçekten iyi çalıştılar fakat teröristleri tanımadıkları için istihbarat noksanlığından dolayı bir sonuç elde edemediler. Temas kuramadılar, yani temas olmadı. Temas olmayınca sonuç alınmadı. Teröristler şimdi askerler gitti diye köylülere şunu söylediler. Bunlar çok destek istemişler köylülerden. Mao'nun taktiğini uyguluyorlardı. Yani dağlardan, kırlardan başlayacağız. Köylere, ilçelere, şehirlere gideceğiz. Silip süpüreceğiz. Ondan sonra da halk hareketini yapacağız. Ve yaptıkları hareketi de halkın çok fazla alkışlayarak karşılayacağını, severek takdir ederek karşılayacağını sandılar. Ama halk hakikaten o dönemde fazla bunlara itibar etmedi. Sempati duymadı, yakınlık duymadı. Şimdi askerler gidince, teröristler bu sefer köylülere dedi ki, aha işte gördünüz çok güvendiğiniz askerler gitti. En az 6 ay sonra gelirler, 5 ay sonra gelirler. Bizimlesiniz, ne yapacaksınız dediler. Kar 1 metre, her taraf tıkanmış. Ben bütün arkadaşları topladım. Arkadaşlar tabii biz Sarıkamış harekatını yaşayan bir orduyuz. Kış zor. Bakın arkadaşlar, kış zor ama buradaki sorun da çok büyük. Eğer biz kış var diye çıkmazsak dağlara, korkarsak, çekinirsek köylülerin hepsini kaptırırız dedim. Çünkü öyle diyorlardı. 6 ay bizimlesiniz. Ya bizim dediklerimizi yapacaksınız ya buralardan defolup gideceksiniz. Ya da öldüreceğiz dediler. Defolup gitmezseniz öldüreceğiz. Buraları bize bırakacaksınız veya bizim olacak. Bizim istediğimizi yapacaksınız. Köylüler ağlıyor her yerden. Her gün bir ses geliyor hakikaten. Biz de bunun üzerine işte arkadaşlarla dedik ki böyle bir durum var. Bazı tehlikeleri göze alacağız. Evet, biz Sarıkamış harekatını yaşayan bir orduyuz ama bugün teçhizatımız fena değil. Bazı şeyleri yapabiliriz. Hele hele elimizde helikopter gibi bir güzel araç var. Çocukları da aç bırakmayız. Elimizde kış teçhizatı da var. Bunları veririz. Yiyecek içecek konusunda da helikopterlerle ne imkan bulursak onu yaparız dedik. Şunu da açıkça belirteyim. Hakikaten o dönemden itibaren bu kumanya sisteminde, yiyecek, sebze sisteminde büyük bir gelişme olmuştu. Konserve sisteminde büyük bir gelişme vardı. O gelişmelerde hiçbir sıkıntı çekmedik. Sonuç olarak dağlara çıktık, köyleri bekledik, kaptırmadık köylüleri. Köylüler de bize çok yardımcı oldular o arada. Çünkü daha önce o 4 aylık süre içerisinde askerler çok çalıştılar, komandolar çok çalıştılar. Müthiş. Biz köylüleri yanımıza alınca bize bilgi yavaş yavaş akmaya başladı. Fakat esas bilgiye biz şurada sahip olmaya başladık. Kendimizi işte birkaç operasyonda kanıtladık. Türk askeri olarak, Türk güvenlik güçleri olarak. Bir iki yerde başta Hürmüz, Sason olmak üzere. Orada Ali Ozansoy yakalandı. Sığırlı'da Mustafa Çimen yakalandı. Mustafa Çimen de Eruh'u basan Mahzun Korkmaz'ın komutan yardımcısıydı. Yani o da iyi bir liderdir. Biz de işte onlardan PKK'yı konuştura konuştura çözmeye başladık. Belki hatırlayacaksınız, o yıllarda işte 85-86 yılında onları biz televizyona çıkarırdık, o liderleri. O dönemde de epeyce lider yakalandı yani. Sorumluların çoğu yakalandı ve öldürüldü. Bir kısmı da öldürüldü. Hatta biz arka arkaya 13 grubu yok ettik 85-86'da. 85 sonunda Abdullah Öcalan'ın bir açıklaması vardır. 85 yazında yok oluyorduk diye. Doğu blokunun öğretmenleri yetiştirdi. Sayfa 123. Başlangıç yıllarında PKK'nın hafife alındığı iddia edildi. Rahmetli Özal'ın birkaç baldırı çıplağın işi diye yaklaştığı belirtilir ve eleştirilir. Sizin gözleminiz nedir? Başlangıçta gerçekten silahlı kuvvetler gereken ilgiyi gösterdi. Fakat politik alanda yeterli ilginin gösterildiğini sanmıyorum, kabul etmiyorum. Siyasetçiler biraz küçümsediler olayları. Ancak askerler hakikaten işi ciddi tuttular o dönemde. Derler ki işte o dönemde azdı bunlar, çok azdı, şöyleydi böyleydi. Sayıları azdı ama çok iyi yetişmişlerdi. Neden iyi yetişmişlerdi? Bunlar Lübnan'da Doğu blokunun öğretim üyelerinin nezaretinde çalışmışlardı. Eğitilmişlerdi bu konuda Lübnan kamplarında.
Bekadaki kampta mı?
Bekada iyi yetiştirilmişlerdi. Tabii bu yetiştirilmiş adamın 200-300 adam yetiştirilmişti orada. Emrine burada tabii bir sürü adam girerdi. O zaman kanun kaçakları falan, şunlar bunlar, hepsi bunların emrine girdiler. Sayıları azdı ama bayağı çok yetenekliydi, etkiliydi. Mesela o dönemin teröristleri kuramazdı, mümkün değildi. Adam 2 saat önce şurada görülmüştür, 2 saat sonra o civarda bulamazsın adamı. Çok hareketliydi, sayıları da az olduğu için hiçbir yerde 1 saatten fazla sürekli kalmazlardı.
Halkın arasına karışırlar mıydı köylerde?
Halkın arasına gelir, 10 dakika kalır, ondan sonra hemen kaybolur.
Bulmak zor.
Zafiyetlerini iyi bilirlerdi. O zaman teröristi bulmak çok zordu. Teröristi bulduktan sonra yok etmek kolay. Çünkü sen güçlüsün, helikopterlerin var, her yerden gücünü kaydırabiliyorsun, hemen getirirsin. Ama temas kuramıyorsun, temas çok zor. Onlar da zayıflıklarını bildikleri için bu zayıflıklarını çok fazla hareket etmek suretiyle kapatıyorlardı. Aynı yerde durmazlar, hatta öyle ilginç hareketleri olur ki beni sana düşürür mesela. Ben sana çok güveniyorum, köylüsün mesela. Hakikaten güvenilen arkadaşlar, güvenilen kimse geliyor, haber veriyor, şurada gördük diyor. Bir bakıyorsun orada yok. Adam köyden çıkmış, önce bir tarafa doğru gitmiş, biraz gittikten sonra iyice kimse görmeyecek şekilde gözden kaybolduktan sonra dönmüş, yine öbür tarafa gitmiş. Ters istikametlere gitmiş. Yani yanıltıcı, aldatıcı tedbirlerin hemen hemen hepsini kullanıyorlardı.
Tugay'ı Hilmi Özkök'e devrettim. Ne kadar kaldınız Siirt'te?
Ben Siirt'te Aralık 1984'ten Ağustos 1986 sonuna kadar kaldım. Sonra Hilmi Özkök'e teslim ettim Siirt Tugay'ını.
Hilmi Paşa da böylece terörle tanıştı. Siz sonra ne zaman geldiniz bölgeye?
Ben ondan sonra 1993'te asayiş komutanı olarak geldim bölgeye. Kor general rütbesiyle asayiş bölge komutanı oldum.
Kıbrıs'a atanmışsınız.
O zaman Kıbrıs'taydım. Kıbrıs'a 1992 Ağustos'unda yükseldim. Şimdi 1991-1992 yıllarında oldukça artmaya başladı. Bölgede yoğunlaşmaya başladılar. Eylemler artmaya başladı. Sayıları çok arttı. 1991 Körfez kriziyle Körfez Savaşı'nın çok fazla etkileri var. PKK'lıların sayıları 10 mislini geçti birdenbire. Dağlardaki teröristlerin sayısı çok arttı. Her yeri tutmaya başladılar. Düzenli orduya geçmeye başladılar. Silahlı propaganda savaşını bitirdik dediler. Bundan sonra stratejik savunmaya geçiyoruz dediler. Stratejik savunmada hem kendini koruma vardır hem de karşı tarafı vurma vardır. İkisi birden olur. Onun için ona geçiyoruz dediler. Ben de o dönemde işte Kıbrıs'tayım. Kıbrıs'ta kolordu komutanıyız. O zaman 2 sene kalınıyor genellikle orada. 1. sene sonunda, 1. sene daha bitmeden Nisan ayında, 93 yılı Nisan ayında Genelkurmay 2. Başkanı Fikret Küpeli Paşa geldi. O zaman biz ona bağlıydık. Denetledi, baktı, birlikler hoşuna gitti. Akşam üzeri konuşuyoruz. Hem birlikleri konuşuyoruz hem o günkü olayları konuşuyoruz. Derken bana yemeğe davet ettiğim zaman masaya geliyordu. Bana bak Hasan Paşa, burada daha 1 sene daha kalacağım falan diye bekleme dedi. Güneydoğu'ya gidebilirsin dedi. Gideriz komutanım dedim. Seve seve gideriz. Devlet bizi bugün için yetiştirdi. Koşa koşa giderim. Tayin olursa sevinirim, gurur da duyarım. Devletin ihtiyacı varsa ben de koşa koşa gider, teröristlerin hakkından gelirim dedim. Bak dedi, evveliyatımız olduğu için bunu söylerim Genelkurmay Başkanı'na, Doğan Paşa'ya söylerim.
Sabahleyin Genelkurmay Başkanım Doğan Paşa telefon etti. Ben arkadaşlarla konuşuyorum, olmazsa seni alırım dedi. Ona da aynı şeyleri söyledim ben. Bizi bugün için yetiştirdiniz. Devletin ihtiyacı olduğu zaman da ben koşa koşa gelir, koşa koşa bu işi yaparım. Merak etmeyin, iyi de yaparım dedim. Biliyorum dedi. Neyse aradan bir ay falan geçti. Bu 33 erin şehit edilmesi olayı oldu.
Mayıs 1993'te.
Mayıs 1993'te bu olay oldu. Bingöl olayı. Bana Bingöl olayı olduktan 3-4 gün sonra Doğan Paşa dedi ki, sen Haziran başında bölgeye bir git, bir gez bölgeyi gör dedi. Tabii böyle denince anladı ki biz gideceğiz. Kendimizi ona göre hazırladık. Gittik, bazı yerleri gördük. O zaman bölgede Necati Özgen Paşa var. Necati Paşa ile gezdik biraz. Ondan sonra Ağustos başında da ben oraya atandım. Necati Paşa da Kıbrıs'a.
PKK katliamlara başlamıştı. Necati Özgen Paşa ile yer değiştirdiniz. Asayiş bölge komutanlığını devraldığınızda neleri gözlemlediniz? Siz Siirt'ten ayrıldıktan sonra nasıl gelişmeler olmuş?
Asayiş komutanı oldum. Terör hiç beklemediğim bir biçimde artmış, yaygınlaşmış, gelişmiş. Hatta bölge içinde köy, ilçe, il teşkilatları falan her şekilde oluşmuş. PKK'nın 1986'da 3. kongresi vardı. 3. kongrede cephe teşkilatını, bir de bu ordu teşkilatını değiştirme konusunda, adli teşkilatını değiştirme konusunda çok ciddi kararlar aldılar. Bence PKK'nın gelişmesinde o önemli rol oynamıştır. Bizimkiler sanırım çok iyi izleyemediler. Herhalde bu dönemden sonra. Bir sene sonra da mevcut sistemi değiştirdiler. Sıkı yönetim kalktı. 14 Temmuz 1987'de o hal geldi. O hal fena değildi aslında. Sıkı yönetimden çok fazla bir farkı yoktu. Ama anlatamadı kimse onu. Yani güvenlik güçlerinin içinde bile bunu kimse tam olarak kavrayamadı başlangıçta. Kavrayıncaya kadar da iş işten geçti ve onlar da çok büyük adımlar attılar. Şimdi 3. kongrenin kararlarını bir sene sonra çok müthiş, acımasız bir biçimde uygulamaya başladılar. Tabii biz o zaman çoktan ayrılmıştık. Oradan ben 86 Ağustos'unda ayrıldım. 86 Ekim'inde o toplantıyı yapmışlar. Aldıkları kararları da 87'nin Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında çok acımasız uygulamışlar. Mesela bir iki örnek vereyim. Haziran ayında işte Pınarcık katliamı vardır, Peçenek katliamı vardır, Milan katliamı vardır, Işıkveren katliamı vardır. Hiç acımamışlardır, dümdüz etmişlerdir. Neden? Daha önce sormuştunuz bölge halkı destekliyor muydu diye. Söyleyeceklerim ona cevap olacak. Bölge halkı desteklemiyordu. Desteklemedikleri için bunlar korkuyla destekleyecek diye eylemlerini çok acımasız yaptılar. Hiç çoluk çocuk falan hepsini götürdüler.
Kundakçı Paşa'yı şaşırtan sorgu. Kundakçı Paşa PKK'nın vahşet sayılacak katliamlara yönelmesinin nedenini bölge halkı üzerinde otorite kurma amacıyla açıklıyor. Halkı katliam yaparak korkutmak, otoritesi altına almak. Kundakçı Paşa sorguladığı PKK liderlerinin bunu da açıkça söylediklerini belirtti ve bir sorgu anısını şöyle anlattı.
Mesela bir olay anlatayım bununla ilgili olarak. Başıma gelmiş bir olay. Biz Mustafa Çimen'i yakalamıştık. Bunların çoluk çocuk öldürdüklerine, öldürebildiklerine başlangıçta açıkçası inanmıyordum. İnsan öldürebilir mi? Küçücük çocuk. Mustafa Çimen'i yakaladığım zaman kendim sorguladım. Önemli terörist olarak şimdi sorgulamada bir ara aklıma bu geldi. Ya Mustafa dedim, daha da ben seni görsem vuracağım, sen beni görsen vuracaksın. Bunu biliyorum. Bundan kuşkum yok, normali de bu. Askeri gördün mü sen vuracaksın, asker seni vuracak. Bunları biliyorum da çocukları neden öldürdünüz dedim.
Karageçit'te bunlar 9 kişiyi öldürdüler. 3'ü anne, 6 çocuk.
Komutanım dedi, bakın şu ifadeye bakın. Örgütçe karar aldık. Bize itaat etmeyeni kim olursa olsun vuracaktık. Çoluk çocuk hiç fark etmez dedi.
Oğlum çocuk nasıl itaat edecek sana? Çocuklar ne istiyorsunuz? Hadi onun babasının, dedesini, kardeşini vur. Vurabilirsin. O da seni vurabilir.
Çocuk sana el kaldıramaz. Sen çocuğa niye bu kadar acımasız davranıyorsun dedim. Komutanım sen bilmezsin dedi. Bir de bana ders verdi orada. Bunlar büyür, yarın 20 yaşına gelince eline silah alır. Bizi nerede olsa fellik fellik bizi arar, yok eder. Siz bilmezsiniz dedi.
Oğlum dedim, şimdi çocuk nasıl yapacak bunu? Bize bugün karşı gelen yarın da gelecek intikam alacaktır. Burada böyledir dedi.
Peki çocuklar burada size nasıl karşı geliyor yani? Ağlayarak mı karşı geliyorlar? Yani ne yapıyor, ne bakımdan karşı geliyor size dedim.
Siz bilmezsiniz, burada intikam böyledir, böyle gider diye cevap verdi. Biz öldüreceğiz diyor.
Bu çocuklardan mı korkuyorsunuz, 15 sene sonrasından falan mı korkuyorsunuz dedim.
Böyledir dedi.
Ben de madem bu küçücük çocuklardan, daha anasının memesini emen çocuklardan 20 sene sonrası için korkuyorsunuz da ne demeye siz kalktınız da bayrak açtınız, isyan etmeye kalktınız dedim. Bağırdık çağırdık işte. Demek ki ödlek birisiniz, korkak birisiniz dedim.
Yine komutanım siz bilmezsiniz dedi.
Oradaki mantalite bu yani. Baskı altına almazsan ben bunu korkmazsa başkaldırır. Bir başkaldırma başladığı zaman da durduramayız. Onun için bunu halletmemiz lazım mantığıyla hareket ediyor. Öldürerek halledecekler. Anlayış buydu işte. O zaman böyleydi. Pınarcık ve Peçenek'le çok fena katliamlar yaptılar. Milan'da katliamlar yaptı. Her birinde 30-35 kişiyi öldürdüler. Işık Verenli Ömer. Kundakçı Paşa'nın hafızasına yer etmiş isimlerden biri de Işık Verenli Ömer. Kundakçı Paşa Ömer'in hikayesini anlatmadan geçemem dedi katliam örnekleri verirken. Mesela Işık Veren köyünde bir adamın çocuklarını öldürmüşler. Ömer'in çocuklarını. Onun da bir küçük hikayesini anlatayım sana. Ben 7 sene sonra tekrar asayiş komutanlığına gittiğim zaman Ömer'i görmek istedim. Dediler ki Ömer'i durdurmak mümkün değil. Ne yapıyor Ömer? Geceleri gidiyormuş PKK'ların bulunduğu yerleri bildiği için birkaç PKK'lıyı öldürüyor, geliyor rahat uyuyormuş. Neden dedim ben? Ömer'in dediler 7 çocuğunu ve 4 karısını öldürdüler. Ömer yapayalnız kaldı. Onun için gece bazen yalnız kalıyor, kalkıp gidiyor dediler. Ömer'i çağırdım ben, ne oluyor gece gidiyorsun dedim. Komutanım dedi, gece rüyalarıma giriyor çocuklarım, karılarım gözlerimin önüne geliyor. Ondan sonra ben kalkıp gidiyorum, dolaşıp geliyorum, rahatlıyorum dedi. Nasıl rahatlıyorsun dedim. Onu sorma komutanım dedi bana. Yani anlatmak istediğim çok acımasız eylemler yaptılar ve halkı korkuttular. Korkuttuktan sonra işte o kongre kararlarını ona dayanarak uygulamaya başladılar. İşte 86 kararlarının 87'deki acımasız uygulaması, arkasından 90, 91, 92'deki Körfez Savaşı sonrası gelişmeleri geldi. PKK o yıllarda gerçekten bölgede tehlikeli ve güçlü olmaya başladı. Çekiç güçe sürekli destek hataydı. Bu gelişmeleri özellikle Körfez Savaşı sonrası ortam açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? PKK'nın gelişme sürecinde bir kere bizim 1987'de o hale geçmemizin bir etkisi var. İkinci etki kesin olarak çok büyük etki. 1990-91 Körfez krizi ve Körfez Savaşı ile oluştu. Körfez krizi başlayınca tehlike büyüyünce herkes gözünü bu tarafa döndü. PKK ikinci planda kaldı. Halbuki PKK o zamana kadar büyük değildi. Biz silahlarını falan sayardık. 700-800'ü geçmezdi. Silahlarının numarasını bilebilirdik. Ama işte bu Körfez Savaşı onlara çok büyük bir avantaj sağladı. Birincisi bu Körfez Savaşı'nda TSK dikkatini buradan kesti, öbür tarafa döndü. Irak'a verdi. Tabii ki büyük bir güç orada. Savaş bitti. 3 Mart 1991'de ateşkes ilan edildikten hemen sonra güneyde bir isyan çıktı. Saddam onu çok sert bastırdı. İkinci isyanda kuzeyde Barzani'nin taraftarları çıkardı. O isyanda da Saddam bunların üzerine amansız bir şekilde, acımasız bir şekilde gelmeye başlayınca bunlar korkudan göç etmeye başladı. Türkmenler ve Kürtler biliyorsunuz büyük bir göç başladı. 500 bin. 500 bini geçen bir göç başladı. Bu göçü durdurmak için işte bazı önlemler alındı. 36. paralelin kuzeyine falan uçuş yasağı kondu. Saddam'ın otoritesi 36. paralelin kuzeyine çekiç güç nedeniyle geçmedi. Geçmeyince orada bir karma karışıklık oldu. Barzani, Talabani birdenbire sahneye çıktı. Tabii tek örgütlü onlar olduğu için bölgede Talabani, Barzani ortaya çıktılar. ABD, Avrupa hatta biz de çekiç güce destek verdik, yardımcı olduk. Türkiye'nin çekiç güce destek vermesi bir hata mıydı? Çekiç gücü belli bir dönem destekledikten sonra artık desteklememek gerekiyordu. Göçmenler yerine döndükten sonra bizim bu işi bırakmamamız gerekirdi. Desteklemememiz gerekirdi. Çünkü çekiç gücün yapısı ve çekiç gücün amacı belliydi. 1896 yılında ABD Kongresi'ne kabul edilen bir şey var Türkiye ile ilgili. Osmanlı Devleti ile ilgili bir karar var. Aşağı yukarı işte bu sevre denk geliyor. Bugün AB'nin ve ABD'nin bize karşı dayatmaları falan da aşağı yukarı o belgenin etkisi altında kalınarak yapıldığı izlenimini edindim ben. ABD oraya pek rastgele gelmemiş, dikkatli gelmiş, bilerek gelmiş. Onun için yapması gereken şeylerin yapılacağını farz ederek, düşünerek gelmiş. Biz de onlara bu çekiç güç vasıtasıyla destek olmuş olduk. Çekiç gücü göçmenler döndükten sonra kaldırmak gerekirdi, desteklememek gerekirdi. Veya çekiç güç 36. paralelin de biraz güneyine sarkıtmak lazımdı. O zaman hiç olmazsa Türkmenler de koruma altına alınırdı. Mutlaka Türkmenleri içine almak gerekirdi. Almadığımız için Türkmenler 1991-2003 arasındaki olaylardan hiç yardım görmediler. Ve o dönemin de hiçbir yararını görmediler. Hep zararını gördüler. En sonunda 2003'ten sonra da tam olarak zararını gördüler. Rus komutanlar silahlarını sattılar. Bu dönemde PKK Kuzey Irak'ta nasıl güçlendi? Şimdi burada bir şey söyleyeyim. Teröristler neden güçlendi? Birincisi de demin dediğim gibi TSK teröristlerle artık ikinci derecede ilgilenmeye başladılar. İkincisi, en önemlisi, bize karşı Irak'ın Kuzey Irak'ta 7 tümeni vardı. Türkiye de ABD'nin yanında savaşa girerse bu 7 tümen bize karşı mevzilenmişti. Bizim sınırın karşısındaydı ve modern silahları vardı. Modern araç gereçleri, tankları falan vardı. Ama güneydeki savaş kaybedilince bunlar da tabana kuvvet kaçtılar, tümenler kaçtılar. Irak'la bizim aramızda bir düşmanlık da yoktu pek fazla. Dolayısıyla iki ülke, iki komşu ülke arasında herhangi bir şey olmasın diye düşünülüyordu. Ve oraya girmek istenmiyordu yani. Özellikle de ABD'lilerle birlikte girmek istenmiyordu. Düşünülmüş, taşınılmıştı sanırım bunlar. ABD güneyden Kuveyt üzerinden harekatı başlatınca kuzeydeki bu 6-7 tümen kaçtı. Malzemeleri kime kaldı? PKK'ya kaldı. Şöyle bir kıyas yapayım size. Evvelden 600-700 tane silahı olan örgüt birdenbire bu 6-7 tümenin silahlarının büyük bir kısmına sahip oldu. Modern silah, iyi silah yani. Bunlarda daha önce Kaleşnikov vardı. 1-2 Amerikan silahı çıkardı. M16'lardan falan çıkardı. Fakat Körfez Savaşı'ndan sonra Irak tümenleri silahları bırakıp kaçınca o tümenlerin bütün silahlarına bunlar sahip oldu. Yani Fikret Bey, inanır mısın, bir şey söyleyeceğim. Bizde olmayan silahlar onlarda vardı. Hatta bak şimdi, sıradan tümenlerin silahlarından başka bir de o günlerde SSCB dağıldı. Bu da ilginçtir. Bütün o Rus komutanlar parasızlığa düştüler, silahlarını sattılar. Ellerindeki birliklerin silahlarını sattılar. Hepsi de Duhok pazarındaydı, Zaho pazarındaydı bunlar ve 10 paraya satılıyordu. Kalaşnikovlar 2 dolara, 3 dolara, 5 dolara, en iyisi 5 dolara satılıyordu. O Kanas denilen Dragunov suikast tüfekleri siz almaya kalkınca 1000 dolardan, 1500 dolardan başlardı. Ama o pazarlarda 10 dolar, 15 dolara satılıyordu.
PKK'nın silahları bizden iyiydi. PKK silahlarını bu pazarlardan mı alıyordu?
PKK'nın elinde de bundan çok fazla silah vardı. İnanabiliyor musunuz? Mesela dürbünleri falan bizden iyiydi, çok iyiydi. İletişim konusunda bizden iyilerdi. Bir de telsiz sistemi kurmuşlardı. Çok iyi bir telsiz sistemi. Bol silah. 600-700'ü geçmeyen silah sayısı birdenbire 25 bin, 30 bine ulaştı. Bu silahların en iyilerini de almaya başladılar. Rusların silahları. Ruslar hafif silahlarda Amerikalılardan üstündür. Hala da öyledir. Hafif silah yönünden Ruslar çok iyidir. Bixileri mesela hakikaten çok mükemmeldir. Kaleşnikovları mükemmel silahlardır. RPG-7'leri falan çok güzel silahlardır. En iyi silahları, en iyi gözetleme cihazlarını, en iyi araçları almaya başladılar ve bölgede güçlü oldular. Bir üçüncü konu da o güne kadar Türkiye içinde bir terör örgütünün en önemli, ilk hedefi bir kurtarılmış bölge yaratmaktır. O ana kadar Türkiye'de yaratamamışlardı. İşte o dönemden itibaren Türk-Irak sınırının güneyinde müthiş geniş, mükemmel bir kurtarılmış bölge yarattılar. Yani kendi bölgelerini yarattılar. İçinde rahat rahat eğitim yapma olanağı buldular. İçinde rahat rahat lojistik tesislerini geliştirme olanağı buldular. İçinde rahat rahat çalışma olanağı buldular. Her yönden çalışma olanağı buldular. Bir diğer konu da para sahibi oldular. Güç olunca o bölgede boşluk vardı. O boşluktan bunlar yararlandılar. O bölgede en büyük güç bunlar oldular. Barzani'nin, Talabani'nin gücünü falan güç diye saymazdı bunlar o zaman. Barzani'nin, Talabani'nin de ödü kopardı bunlardan.
Barzani'ye Melik derlerdi. Barzani'nin zaman zaman TSK'dan yardım istediği biliniyor.
PKK'lılara karşı bizden yardım da isterlerdi. Özellikle Barzani isterdi. Talabani biraz bunların düşüncelerine yakın bir adamdı. Barzani'ye Melik derlerdi. Bir padişah gibi öyle düşünürlerdi. Melik'i yok edeceğiz derlerdi. O zaman PKK Marksist-Leninist görüşlüydü. Ruslardan ve diğerlerinden yardım alabilmek için o görüşü savunurlardı.
Gerçekten Marksist-Leninistler miydi yoksa öyle mi görünüyorlardı?
Savunuyorlardı, cidden savunuyorlardı. Sonradan o 1995'lerde falan baktılar ki zarar görüyorlar, değiştirdiler. O zaman Müslümanlığı kullanmaya başladılar. Yoksa o günlerde hakikaten bayağı hızlı Marksist-Leninistti bunlar.